Birazdan Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte olacak İstanbul Sohbeti'nde. Size de keyifli, güzel bir yolculuk yapacağız. Merak ettiklerinizi Turkcell 2982'ye Hülya yazıp bir boşlukla gönderebilirsiniz. Eski İstanbul'la ilgili merak ettikleriniz birazdan canlı yayında cevap bulacak. Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bu hafta ticaretten konuşacağız biraz. Eski evet. İstanbul'da ticaret nasıl olurdu? Kuralları nelerdi? Dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Ankara'dan Ufuk Bey, Osmanlı Sarayı'nda kılık kıyafet düzenini merak etmiş. Kumaşlar nereden gelip nerede işlenirdi? Nerede düzenlenirdi demiş. Biraz da konumuzla ilgili kumaş ticaretinden de bahsedebiliriz.
Evet, şimdi ticaret tabii insanların hayatiyetini devam ettirmesi için çok önemli bir müessese. Elbette ki Osmanlı Devleti de bulunduğu yer itibariyle eski bir ticaret havalesinde, hafızasında kurulmuş. Hele İstanbul'un fethinden sonra İstanbul daha önceleri bir ticaret merkeziydi. Kim yapıyordu bu ticareti? Cenevizliler yapıyordu. İstanbul önemli bir Ceneviz kolonisidir. Cenevizliler, yani Cenovalılar, ticarette çok ileri bir halk. Daha önce Akdeniz ticareti Fenikelilerin elindeydi. Buradan Kartacalıların eline geçti. Daha sonra Romalılar bu hakimiyeti aldılar. Roma'da da illaki Ceneviz, yani Cenova, Akdeniz ticaretini eline aldı. Sadece Akdeniz'e iktifa etmedi. Karadeniz'e kadar hakim oldu. Bu Ege limanlarının çoğu Ceneviz kolonisiydi. Hatta Alaşehir, çok eski bir liman fakat çok sonra geride kalmış, tabii asırlardan bahsediyorum, binlerce yıldan. Burası bile bir Ceneviz kolonisiydi. Osmanlılar orayı Cenevizlerden fethettiler. Amasra bir Ceneviz kolonisiydi Kastamonu'da.
Karadeniz'de de.
Kırım bir Ceneviz kolonisiydi.
Karadeniz'i çevrelemişler.
Ve İstanbul'un Galata'sı önemli bir Ceneviz ticaret merkeziydi. Buradaki hatta mesela Fındıklı, orada bir fındık vardı. Fındık otel demektir. Fondoko. Arapça funduk, muhtemelen eski Yunanca'dan gelme, Latince'ye ve Arapça'ya girmiş. Fondoko, orada bir otel vardı. Fındıkla bir alakası yoktur. Herkes orayı fındıkla bağlantı kurar. Gelen giden tüccarların kaldığı bir otel, bir ham vardı Fondoko. Şimdi bu kadar yoğun bir ticaret merkezi üzerinde kuruldu Osmanlı Devleti. Sadece böyle bir ticaret değil, ticaret yollarının da üzerinde. Çin'e, Hindistan'a giden İpek yolu denilen, sadece ipek değil baharat da getirilen ve en çok esas ticaretin esasını bu oluşturan ipek, baharat ve kıymetli taşlar. Bu ticaretin geçit yollarından birisi de Osmanlı Devleti'ydi. Onun için Osmanlı Devleti klasik çağlarda, yani işte yükselme dönemi dediğimiz çağlarda ve daha öncesinde önemli bir ticaret merkeziydi. Herkesin gözünün olduğu bir yerdi ve bundan da sosyal hayatı bir hayli pay kalıyordu. Bu ölçüde de tabii emniyet ehemmiyet taşıyordu. Osmanlı Devleti burada kurulduktan sonra, bu coğrafyada kurulduktan sonra Selçukluların ve kendinden öncekilerin mirasını devraldı. Aynı usul bunlarda da devam etti. Avrupa'dan gelen tüccarlar İzmir, İstanbul ve Rumeli'deki limanları merkez edinerek Osmanlı ülkesinde ticaret yaparlardı. Ne ticareti yaparlardı? Osmanlı ülkesi zengin bir ham madde memleketidir. Hele Arap memleketlerini, Kafkasya'yı, Anadolu'yu, Mısır'ı fethettikten sonra bu daha da artmıştır. Ham madde götürürlerdi memleketlerine. Bu ham madde ticareti ileride Avrupa'nın sanayi devriminden sonra çok zenginleşmesine ve Osmanlıların aleyhine olmak üzere çok ilerlemesine sebebiyet vermiştir.
Biz hep de aynı şeyi çerçeve içinde kaldık galiba. Ham madde bizde, teknoloji başka.
Mesela
yerde.
Pamuk. Dünyada tekstilin esas maddelerinden birisi. Dünyada en çok üretilen yerlerden birisi. O zamanın şartlarında Türkiye'ydi. İpek. Türkiye'de üretilir ve ayrıca Hindistan ve İran'dan da kıymetli ipek kumaşlar, ipekli kumaşlar ve ipek ham maddesi getirilirdi.
Yün
keza öyle. Yani Anadolu, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu hayvancılığın, koyunculuğun çok ileri oldu. Zaten Türklerin buraya gelişleri de göçebe olarak gelmişlerdir. Yoğun olduğu bir yerde yün, tiftik keçisi yünü, sof, Ankara mesela sof kumaşıyla, kaşmir benzeri çok yumuşak bir yünlü kumaşıyla dünyada meşhurdu. Adı kaşmir ama iyisi Ankara'da, Angora deniyor ya. Yetişirdi. Hiç ummadığınız yerlerde pamuk, hiç ummadığınız yerlerde ipekçilik yapılıyordu. İşte bu ham madde bu Avrupalı tüccarlar, özellikle Ceneviz tüccarları tarafından Avrupa'ya taşınmıştır. İyi paralar verilerek. Tabii Türkiye'de altın gümüş kıtlığı vardı o zaman. Avrupalılar keşiflerle, yani daha doğrusu Amerika'nın istilasıyla çok altın ve gümüş madeni kazanmışlardır. Altın ve gümüş Avrupa'ya akmıştır. Avrupa'nın güçlenmesinin sebebi, herkes bu sebepleri örtbas etmek ister. Başka şeylerle mukayese edip Avrupa'nın ilerlediğini söylemek ister.
Halbuki Avrupa'da hem tarım alanı çok geniş değil bazı bölgeler dışında.
Tarım alanı geniş değil, sanayi hiç yoktu. Maden yoktu, sanayi yoktu ve belli bir kültür. Bunlar hepsi tamamen Avrupalıların kendi iradeleri dışında gelişen olaylarla oldu. Yani Avrupa'nın ilerlemesi.
Ama şuna benzemez mi Ekrem Bey? Şimdi un bir yerden gelmiş, şeker bir yerden, yağ bir yerden ama helvayı onlar yapmış.
Doğru, öyle. Tabii elbet orası takdir edilecek bir husustur. Yani böyle de olmayabilirdi.
Tabii.
Ama o da bir takdir edilecek husustur.
Elinin altında tüm malzemeler olup bunları karıştırmayanlara bence bir şey söylemek lazım.
Çok doğru. Çok doğru. O da doğru. Ama burada tabii bazı suikastler var. Yani Avrupalıların ilerlemesini daha deruni sebeplere, işte manevi sebeplere, fikir yapısını, örf adetlere, bunlara bağlayanlar var. Belki bunun tesiri olmuştur ama çok cüz'idir. Bunun dışında işte bu Amerika'nın bulunması, altın ve gümüşün Avrupa'ya akması, Endülüs'ün ve Bizans'ın Endülüs'ün Türkler, Müslümanlar tarafından kaybedilmesi ve Bizans'ın Türkler tarafından keşfiyle buradan giden bilim adamlarının Avrupa'ya hür düşünceyi götürmesi, bilimi götürmesi, bunlar önemli şeyler. Evet. Yani Avrupa'nın ilerlemesi için. Sonra Avrupa'nın şartları zaten ilerlemeye elverişli, devamlı bir sınıf mücadelesinin, sosyal mücadelenin yaşandığı bir yer.
Sular o tarafa doğru akmış.
O tarafa doğru akmış netice itibariyle. Ticaret de öyle oldu. Ticarette ham maddeyi taşıdılar, sanayi devrimine de zenginleştiler. Şimdi Türkiye keşiflerle İpek yolu şeyini kaybetti, özelliğini. Bu Türkiye için bir yıkım oldu. Bundan sonra artık Hindistan ve Çin yolu yeni bulunan denizden yapıldı ve Osmanlı ülkesindeki yollar ikinci planda kaldı ve iç ticarete ancak cevap vermeye başladı. İstanbul'dan başlardı bu yollar, birkaç yol halinde Doğu Anadolu, İran'a, Hindistan'a kadar ulaşırdı. Bir kısmı da Halep, Şam, Bağdat, o tarafa inerdi. Kafkasya'ya devam edenleri vardı. Hem mal
getiren, zenginlik değil, bir altın yol aslında bu değil mi?
Burası mal taşıyan ve mal getiren bir yoldur. Hem mal taşır, yani şimdiki kamyonlar gibi, yani mal götürür, satar, mal alır gelir.
Yani öyle para konuşulmaz.
Evet.
Öyle. Para taşımaz, altın taşımaz.
Büyük ölçüde para taşımaz. Neden taşımaz? Çünkü para taşımak emniyetsizdir. Yani daha önce de bahsetmiştim.
Evet.
Hatta Müslümanlar bir yol geliştirmişler. Yahudiler de bu yolu uygulayarak çok zengin olmuşlardır. Poliçe usulü. İki tüccar birbirinden mal alırlar. Kendisinde yoksa bile bu malı bulur. Kendisi alır.
Farklı şehirlerdeki iki tüccar.
Evet.
Şimdi diyelim ki siz Selanik'tesiniz.
Evet.
Ben İstanbul'dayım.
Evet. Selanik'ten ne alınacaksa bana lazım. İstanbul'dan ne alınacaksa Selanik'teki. Selanik için demeyelim de, çünkü Selanik İstanbul yakındır. Ulaşmak da kolaydır. Yol da çok emniyetsiz değildir. Ama düşünün, ben Erzurum'da bir tüccarım. Şam'da bir tüccarım. Kafkasya'da bir tüccarım. Siz Silistre'desiniz. Rusçuk, o zaman çok ticaret merkezidir Rusçuk. Oradasınız. Arada binlerce kilometre var. Burada para taşımak kolay bir şey değil. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz. Orta çağdan ve yeni çağdan, yani çok eski zamanlardan bahsediyoruz. İşte bu takdirde ben sizden bir mal istiyorum. Tabii önceden tanışıyoruz, gidişimiz gelişimiz var. Malı alıyorum. Malı size satıyorum ve sizden de mal alıyorum.
Yani ben size 10 kuruş değerinde mal satıyorum.
Evet.
Siz de 10 kuruş değerinde bana başka bir mal
veriyorsunuz. Başka bir mal veriyorsunuz. Mal sizde
ben
yoksa
bunu nasıl
bile
paraya çeviriyorum?
Şöyle, bu mal sizde yoksa bile başkasından buluyorsunuz. Bu da tüccarlık şeyleri, marifetleri. Gidecek malı biliyor. Eski tüccarlar hep aynı işi yapmazdı. Bu sene kumaş kârlıdır, kumaş ticareti yapar. Seneye şeker kamışı işine girer. Yani eski ticaret, şimdiki gibi ihtisaslaşma yoktu.
Yani şimdiki gibi kumaş tüccarı.
Hayır, hep kumaş.
Değil,
olabilir
tüccar.
ama başka işlerde yapar.
Mecbur da zaten, yani parasını kazanabilmek için ne sektörden ne alabilir.
Peki şöyle, tüccar anlaşırlar aralarında. Küçük esnaf var, büyük esnaf var. Küçük esnafa mal lazım. Selanik'te, Rusçuk'ta adamı yok. Adamı olan bir adam var. O adam vasıtasıyla oradan mal getirirler.
Bunlar hep primli yapılar şeyler.
Tabii o da ondan kar eder. Bunun hep hukukta, eski hukukta, Osmanlı hukukunda hep karşılığı olan mi? Müesseselerdir.
Yani sermaye benden,
hayır, sermaye sizden, emek benden, bu bir şirket usulüdür. İkiniz benim itibarım vardır, sizde emek vardır, bu bir şirket usulüdür. İkimiz de emeğimizi ortaya koyacağız, bu bir şirket usulüdür. İkimiz de para ortaya koyacağız, bu bir şirket usulüdür. Her birisinin eski hukukta, Osmanlı hukukta bir ismi vardır. Hı. Ve bu isim çerçevesinde hareket edilir. Poliçe havaleyi karşılamaktadır İslam hukukundaki. Kefalet. Her birisi İslam hukukunda olan müesseselerdir. Bu müesseseler çerçevesinde Osmanlı ticareti bu müesseselerin tatbikini genişletmiştir. Ve bu müesseseler çerçevesinde tıkır tıkır işleyen, insanın aklına durgunluk verecek bir ticaret hayatı kurulmuştur.
Geçen hafta şöyle bir özetlemiştik. Hakikaten ben akıl sır ermeyecek bir müessese gibi gördüm ve bir tüccarın dört dörtlük bir tüccar olmasının zorunluluğunu anladım.
Elbette o kesin.
Bir yani, şekilde de ticaret böyle gelişiyor öyle,
öyle
aslında
oluyor.
Değil mi?
Yani karın, rızkın 10'da 9'u ticarettedir ama ticaret demek risk demektir. Zaten hadis-i şerifte de var. Yani cesur tüccar Allah yardım eder. Yani tüccar biraz cesur olacak. Eğer o risk alamıyorsa tüccar, tabii dürüst tüccar zaten peygamberlerle haşredilir sözü var. Yani o da var. Herkes mesela risk alamaz. Risk alamaz derler. Bu tüccar olamaz derler. Risk alabilen gözü kara ve gayretli olması lazım ve çok zeki olması lazım.
Ticaret zekası evet. Bir ayrı bir şey.
O var. Çok mühimdir. Yani pratik olacak. Neyin? Yoksa zarar eder, felaket olur. Kendisinin ve başkalarının felaketi olur. Çünkü birbirine bağlıdır ticaret. Siz iflas etmekle siz bitmezsiniz. Sizin borçlu olduklarınızla böyle silsile olarak.
Tabii sadece sizinle bitmiyor. Bir nesiller boyu bütün mal varlığınızı satsanız.
Eskiler parası kadar mal alırlardı, ödeyebilecekleri kadar. Ne ben zarara uğrayayım ne başkası derdi. Ben zarara uğradım, hadi borçlandım. Ama küçük benim yüzümden borçlananlar da böyle silsile devam eder. Dediğiniz gibi küçük başlayıp sonra devam etmek. Ama işte insan açgözlüdür. Bir vurgunda çok vurayım der ama eskiler öyle değildi. Hı hı. Aza kanaat ederler ama çok kazanırlardı.
Tabii ama o sonra köklü bir kültürü de beraberinde tabii. Getiriyor. Esnaf tabii. Dediğiniz zaman bir karşılığı tabii, var. Elbette. Tüccar dediğinizde bir karşılığı
elbette.
Var.
Esnaf demek eskiden çok itibarlı. Esnaf yani onun kendine göre kuralları var, denetimi var, öyle sıradan her önüne gelen zaten onu anlatacağız. Daha önce ben bir miktar değinmiştik, o apayrı bir müessese. Hı-hı. Şimdi böyle bir düzen kurulmuş Osmanlı ülkesinde, iç şeye dayalı. Peki emniyet nasıl sağlanıyor? Birincisi böyle bir tedbir getirmişler, tüccarlar aralarında poliçe, sak denir buna, sak çeke dönüşmüş, çek ve poliçe usulü. Birbirinden ufak tefek farklılıkları var, erbabı bilir ama hepsi aynı çerçevede değerlendirilebilir. Para taşımanın zahmetinden dolayı getirilmiş tedbirlerdir bunlar. Emniyeti daha önce de söylemiştik. Devlet vergilerin toplanmasında değişik bir usul takip ediyor. Devletin arazisi çok geniş, fetihlerle ele geçiyor. Devlet bunun çıplak mülkiyetini kendinde tutuyor, rakabe denir buna. Ama kiraya veriyor. Gerek eski sahiplerine gerek yeni getirip yerleştirdiklerine kiraya veriyor. Belli kira anlaşması yapılıyor. Bir kirayı kim toplayacak? Devlet. Normalde tahsildar göndermesi lazım. Öyle yapmıyor devlet. Çünkü zor bir şeydir. Savaşla yararlılık gösteren devlet hizmetinde bulunan kimseler var, subaylar. Bunlara diyor ki siz burada oturun. Buranın vergisini toplayın. Sana şu köyleri verdim. Karşılığında belli önceden anlaşılmış miktarda bana şu kadar asker besle. Asker besle dediğim atıyla, kılıcıyla, kalkanıyla, zırhıyla, talimiyle. Harp eşildiği zaman bu işin mali yönü. Harp açıldığı zaman bir yere hemen askeri bir koordinasyonla kumandanın bayrağı altında bu sipahi denir bunlara toplanarak harbe giderler. Bu sipahinin bir görevi bu. Kiraları toplamak. Hı hı. Orada başka vergi varsa onları da toplar. Devlete öder veya onun karşılığında başka bir hizmet görür. İşte bu hizmetlerden en önemlisi Derbent ağalığıdır. Anadolu dağlık bir yer. Dağlarda geçitler olur. Bu geçitler çok zaman dağlar geçit vermez. Verdiği yerde mecburen yol yapılır. Bu yol tehlikelidir. Mehuf derlerdi eskiler, korkutucu. Eşkıyaların, kötü niyetli kimselerin arayıp da bulamadıkları yerlerdir. İki taş attı mı buraya, yol tıkanır, iner, kervanı yolcular soyar, giderler. Kimse de onları bulamaz. Bu tabii bunu takip etmek, şey yapmak da zordur o zamanın şeyinde. Zamanı. Şimdi bile devlet buna kolay kolay baş edemiyor. Otobanlarda ne soygunlar oluyor.
Maalesef. Evet.
Bunun tedbirini şöyle almış. Oraya en yakın sipahiye diyor ki devlet. Gel sen şu Derbent'in ağalığını al. O topladığın vergiler senin olsun. Veya sen hiç vergi verme.
Güvenliğini evet. Para karşılığını oraya ödüyor.
Sen yap diyor. Şimdi bu bir kere diyeceksiniz ya iyi yapmazsa. Bir kere bu iş bir şeref işidir, fahri iştir. Eskiden kadıydı, askerdi, bir iş aldığı zaman parası da yapsa bunu onun bir şerefi, haysiyetiydi. En iyi şekilde yapardı. Laf söz gelmeyecek şekilde. Çünkü onun namı yürüyecek, devamlıdır. Öyle geçici değildir. O gelip geçici bir adam değil orada. Hmm. Ben bu sene buradayım, seneye başka öyle bir şey yok. O sipahi oranın adamı. O kimse adamlarıyla o derbendi devamlı bekliyor. Bu derbentten gelip geçenler emniyetli bir şekilde ulaşıyor. Tabii eşkıya da yaklaşmıyor. Çünkü sipahinin tüfeği var, şeysi var, devlet kontrolü var. Kolay kolay eşkıya yaklaşamıyor. Bu şekilde ticareti kontrol altına almış. Buna rağmen soyguna uğradı. Orada derbent ağası yoksa devlet bir kere zararı tazmin ediyor. Çünkü ben diyor devletin emniyetini sağlıyorum her yerin. Sağlayamadım, malınız çalındı. O takdirde ben bu parayı ödeyeceğim.
Sorumluluğu kabul ediyor.
Nereden biliyor malı? Çünkü şehirden çıkarken ne kadar malı olduğunu yazdı, gümrük vergisini ödedi.
Eğer gümrük vergisi, malım az derse kendini riske atacak değil mi? O yüzden doğru söylüyor.
Gümrük vergisi ticaret malı zekatıdır. Yani şimdi ticaret malı zekatı deniyor ya, bu gümrük vergisidir. İşte eskiden buna iç gümrük vergisi deniyordu. Hı. Devlet hazinesine konup belli yerlere sarf edilir. Belli herkesin ne kadar malı olduğu, nereden nereye götürdüğü, bunu saklamak kolay değil. Devlet ödüyor. Peki derbent ağası vardı. Fakat derbent ağası ihmal gösterdi, hata gösterdi, kusurlu davrandı. O zaman derbent ağasını bunu ödetiyor.
Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Osmanlı coğrafyası içinde ticareti konuşuyoruz. Ticaret deyince tabii çok geniş bir coğrafyada insanın ihtiyaçları bitmiyor. Şimdi ben İstanbul'u hayal etmeye çalışıyorum. Her yerden her türlü ürünün akıp geldiği bir bir yoğunluk,
İstanbul,
bir farklılık.
İstanbul İmparatorluğu'nun kalbidir. Merkez çok önemlidir. Kim ne derse de şimdi bazıları kızarlar. Osmanlı hep baş şehre yatırım yapmış. Hayır öyle değil. Osmanlı her yere yatırım yapmış. Fakat baş şehir dünyanın her yerinde öyledir. Viyana Avusturya'nın kalbiydi. Londra İngiltere'nin kalbidir. Paris Fransa'nın kalbidir. Bir Marsilya'ya bakın, bir Paris'e bakın. Yani arada dağlar kadar fark var. Neden Marsilya'ya yatırım yapmamıştır? Liman şehir çok da para kazanıyor. Paris kadar para da... O ölçüdür. Baş şehir her zaman en güzel, en zarif.
Tacın olduğu yer değil.
Oranın halkı da mümtaz. Osmanlılarda İstanbul'un halkına birlikte mümtaz muamele yapılmış. Erkekler askere alınmazdı.
İstanbul'a
evet. Herkes önüne gelen İstanbul'a yerleşemezdi. İstanbul'un bazı ayrıcalıkları, nüfus sayımı falan yapılmazdı İstanbul. Hassas bir yer. Sonra zamanlarda yapılmış ama hassas bir yer. Buranın iaşesi de çok önemli. Çünkü İstanbul eğer iaşesiz kalırsa bu çok büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Sosyal ve siyasi. Ondan dolayı özür dilerim. Ondan dolayı Osmanlılar aman aman demişler İstanbul'da bir problem olmasın. İstanbul'un gerek gıdaki öncelikle gıdadır. Gerek yakacak, gerek giyim ve buna münasil diğer ihtiyaçlarını hepsini belli yerlere bir neredeyse bir görev gibi vermiş.
Vücudun buğday, kalbi gibi değil, evet, mi? Organları besleyerek evet, evet. için kalbi yani sürekli onu sağlam çalışması.
İşte buğday şuradan gelir, Konya'dan gelir, Bulgaristan'dan gelir, koyun Romanya'dan gelir. İşte her yakacak Kastamonu'dan gelir, Kırım'dan gelir. Hepsini böyle ayarlamış, sistematize etmiş. Her birini iltizam derlerdi eskiden. Şimdiki ihale karşılığı belli kimselere vermiş ama adamları sorumlu tutuyor. Böyle yakacaksız bırakamaz şehri. Yani karaborsacılık yapamaz. Osmanlılarda kontrollü liberal ekonomi vardır. Herkes istediği işi yapabilir. İstediği fiyata malını satabilir. Arz talep ve serbest rekabet söz konusudur. Fakat Osmanlılar belli hususlarda bazı kontroller getirmişler. Herkes her istediği işi yapamaz. Yani mesela diyelim bir mahallede bir terzi var. İkinci bir terzi gelip onun yanına terzi dükkanı açamaz.
Yani onun rızkını bir nevi
evet, başka yere
kırmasın diye.
Kontrol altında tutmak istiyor. Başka türlü yapamazdı esnafı. Yoksa önüne gelen yapar. İnsanları bilemez ki insan. İnsanlar zarar görür. İkincisi de belli ihtiyaç maddelerinde fahişkara mani olmuş. denetimli bir etkisi vardır. Mesela, nakit denir buna.
Şimdi diyorsunuz ki kimin odun getireceği, kimin kömür getireceği, kimin koyun getireceği, evet, ihaleyle belli olurdu. Evet. Bu devlet tarafından aslında o kişilere tanınmış çok büyük bir de imtiyaz. Ama büyük de bir sorumluluk veriyor.
Şimdi tüccar ihaleye girer. İstanbul'un odununu ben alayım diye. Devlet gerek şahsiyetiyle, gerek o zamanki hayat hikayesiyle emniyet veren şahıslardan birisine bu ihaleyi verir. Devlet tüccarı, devlet müteahhidi denir buna. Bu kimse neredeyse bir devlet görevlisi gibi bir statüye girer. Hı hı. İstanbul'u yakacağı buna ait. Yakacağı adam tutar, gemi tutar, ne lazımsa. Odunları kestirir, İstanbul'a getirir. Onun kapanlar vardır. İstanbul'a gelen her gıda ihtiyaç maddesinin bir kapan bugünkü gümrük gibidir.
Un kapanı gümrük gibi şimdi.
Un kapanı, yağ kapanı vardı mesela biraz daha ileride. Bu kapanlarda ne kadar mal geldi çalamaz, saklayamaz.
Daha sonra satarım diye.
Tabii öyle de yapabilir. Az getirmezlik edemez. Mesela şu kadar, çünkü az gelince fiyatlar yükselir. Yükselir. Bunu yapamaz. Çok ciddi bir kontrolle teslim alır devlet bunu. Yani ondan sonra esnafa dağıtır.
Yani onun görevi esnaf, sadece alıp getirmek.
Alıp getirir.
Perakendecilik yapmıyor.
Hayır hayır. Devlet kontrolünde bunu esnafa dağıtır. İstanbul esnafına. Esnaf da kayıtlıdır. Herkes yakacak satamaz. Her mahallede bir yakacak satandan vardır. Veya duruma göre iki tanedir, üç tanedir.
Ne kadar kaç işte kiloyla mı satılır, tabii, metreyle mi satılır,
tabii,
neyse.
Ölçüsü bellidir. Mesela saklayıp ihtikar yapacak, özellikle yakacak gibi zaruri gıda maddelerinde ihtikar kara borsada yapacak kadar vermezler.
Şu olur mu mesela? Diyelim ki Balat'taki bir mahallede, evet, satacak olan kişi belli. Belli. Kaç kilo almış diyelim ki yağı? 50 kilo.
Evet.
Oradan bir şikayet geldiğinde biz burada yağ bulamıyoruz dediklerinde devlet ona, evet, 50 kilo yağ almışsın. Evet. Hadi bakayım ceza aç defterini de bana bu yağ nereye sattığını göster
ceza,
diyebilir mi?
Diyebilir. Ceza verir. Ceza verir.
Tek tek böyle bunun
hesabı. Onun şeysi var. Görevlileri var. İhtisap ağası var. İstanbul kadısı aynı zamanda belediye başkanıdır. Ama tabii bundan uğraşamayacağı için onun bir naibi vardır. Bu naib ayak naibi. Bu işe bakar. İşi budur. Sonra bunlar ihtisap ağası, sonra da belediye başkanı, şehir emini, belediye başkanı oldular. Onun da yardımcıları vardır. Mimarbaşı buna bağlıdır. Çöplük Kedidası buna bağlıdır. Su yolcu buna bağlıdır. Mesela İstanbul'un su yollarını o denetler. Çöplük Kedidası temizliğe bakar. Mimarbaşı binalar İstanbul mimarisine uygun yapılıyor mu?
Tem işleri gibi.
Tem işleri gibi. Bakar. Ayak naibinin çarşı görevlileri de vardır. Bunlar haftanın belli günlerinde çarşıda gezerler.
Zabıta gibi mi?
Zabıta
şimdi?
Gibi. Zabıta gibi. Ayrıca İstanbul kadısı haftada bir gün, çarşamba günleri İstanbul çarşılarında gezer. Haftada bir gün İstanbul kadısı hepsinin amiri ya. Esnaftan bir şikayet var mı? Alıcılardan, müşterilerden bir şikayet var mı? Yerinde dinler.
Peki bu sadece çarşambaya mahsus olan,
evet,
bir uygulama.
Çarşamba divanı. O da mahsustur.
Ama esnaf gitmiyor.
Hayır. Esnaf ayak naibi her zaman gider. Nasıl gider? Şimdiki denetlemeler gibi ama hiç haber verilmez. Ayak naibinin o gün nereye gideceği belli olmaz. Gider Balat'ta bir bakkal dükkanına tartıyı muayene eder. Ertesi gün Eyüp'te bir kaymakçı dükkanına gider, kaymakları muayene eder. İçinde nişasta var mı yok mu mesela. Tesadüfi bunlar.
Ya da bozuk mu değil mi?
Bozuk mu değil. Sağlıklı. Şimdi ihtisap nizamnameleri vardır. Bugünkü çevre standart kanunnamelerine benziyor. Hı. Bu nizamnameye aykırı mal üretemezler. İşte köfteciler şuradan fazla ekmek koyamazlar. Kaymakçılar nişasta koyamazlar. İşte lokmacılar şunu koyamazlar. İşte şunda şu kadar karanfil. Her şeyin bir nizamı vardır. Kumaş satımından tutun yemek. Özellikle gıdada. Gıdada çok dikkat ediyorlar. Hı hı. Yani baharatçı. Zaten bellidir. Yılların işini yapa yapa onlar zaten o işte hirer kesmediyorlar.
Şimdi şöyle de bir şey var. Sayıları belli olduğu için, evet, ve bu özellikle ailede nesilden nesile geçtiği için.
Yine de yapıyor insan.
Ama istisnadır belki. Yani daha büyük bir güven vardır.
Tabii. Yani bunu anlatıyoruz. Ha, gece gündüz böyle hadiseler çok nadir. Hı-hı. Neden nadir? Nereden anlıyoruz nadir olduğunu? Böyle tek tük Osmanlı tarihçileri böyle abartarak anlatıyorlar. Demek ki nadir ki. Onu böyle büyük bir olay gibi anlatıyor. İşte yemiş iskelesinde diyor, bir bilmem ne esnafı diyor, böyle yaptığı için halakaya yatırıldı diyor. Mesela çok büyük bir olay, hı hı, o. Bir kere esnaf bunu prestij için yapar. Ne olursa olsun yapmaz yani böyle bir şey.
Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o bir günlük
ama
bir
işte,
iş değil onun için.
Ama tabii Osmanlı Devleti'nin son zamanları artık toplum düzeni bozulmuş, ekonomik düzen bozulmuş, İstanbul'un o şey hali muhafaza edilememiş, dışarıdan gelenler var. Artık insanlar birbirini tanımamaya başlamışlar. Yer değiştirmeler olmuş, Suriçi da bu ahenk biraz bozulmuş. Hı hı. Ama yine de şimdiki gibi değil. İstanbul Kadılığı defterlerinde çok böyle hükümler vardır. Yani muazzam o esnafın denetlendiğini görüyoruz. En ince noktalarına kadar. Esnaf ihmal de edebilir. İlle kastı olmaz da ihmal eder. Çırağına bırakır. Ama devlet bunun üzerine çok durmuş. Yani bu esnaf cezaları akla hayır durgunluk verecek derecede titizlikle takip edilmiş.
Ve şu çok önemli. Şimdi olduğu gibi her isteyenin o meslek sahibi olabilme özelliği var. Da, açtım bu dükkanı, bu meslek sahibim. Ama eskiden bir silsile izlenilmiş.
Onu yapamaz. Onu yapamaz. Evet. Mesela her isteyen bir terzi dükkanı açamaz. İki tane şartı var. Birincisi, o kimsenin terzi ustası olması lazım. Terzi ustası nasıl olunur? Önce bir terzinin yanına çırak olarak girecek. Çıraklık bitecek. Ustası diyecek ki bu kalfa olabilir. Kalfa olacak. Bunların hep merasimi var.
Kuşaklama tabii, ama olacak. Sınavları da var.
Sınavları
da
var. Tabii. Bunun iki türlü sınavı var. Bir şifai sınavı var. Genel kültür sınavı, dini bilgiler ve genel kültür zeka soruları sorulur. Bunu bildikten sonra işiyle alakalı bir sanat icra eder ve anlarlar ki artık kalfa olabilir. Kalfalıktan sonra da ustalığa. Peştemal kuşanır, usta olur. Usta olmak yetmez. Noter olmak için hukuk fakültesini bitirmek. Ayrıca bir yerin noterinin boşalması lazım. Bunun gibi bir dükkanın da boşalması lazım. Peki bu dükkan nasıl boşalır? İstanbul'da 50 tane terzi dükkanı vardır. 51.si açılamaz. Ancak çok istisnai durumlarda devlet özel izin verir. 5 tane daha terzi dükkanı ihdas ettim der.
Nüfus artmıştır. Yeni bir mahalle kurulmuştur.
O mahallede mahsus. E gideyim ben o terzinin yanında dükkan açayım. Ben usta oldum. Hayır. Ya o terzi ölecek. Ya işi bırakacak. Veya sen o işi devralacaksın ondan. Para vereceksin gerekirse. Hava parası gibi. Gedik hakkı derler buna. Böyle herkes dükkan açamaz.
Peki bu bir mafyacılığa yol açar mıydı?
Açamaz. Yani? İşte esnaf birbirini kontrol ettiği için
hayır,
açamaz.
Hayır mesela siz yeni terzisiniz, ben de dükkan açmak istiyorum. Sizin çok haliniz vaktiniz yok. Ben size baskı yapıyorum.
Bu her zaman olabilir. Her zaman olabilir. Ama yani bunu nasıl yapabilir ki? Yani herkesin birbirini tanıdığı 500 bin kişilik bir İstanbul. Herkesin birbirini tanıdığı bir esnaf. Hele ki terzi esnafı diyelim. Herkes birbirini biliyor. Kolay bir şey değil. Esnaf teşkilatı bunu bilir ve onun arasını almaz. Esnaf kapitaları var, yiğit başıları var. Onlara ceza verirler. Açığını ararlar. En ufak duyulursa ve ispat edilirse başını belaya girer. Esnafın başını belaya girmesi başkasının başını belaya girmesi gibi olmaz. İşini kaybeder, ustalığını kaybeder. O memleketi terk etmesi lazımdır.
Yani artık başka bir iş de yapamaz. Bildiği tek şey olduğuna göre.
Yani terzilikten kovulmuş bir adama kim iş verir? O zaman şimdiki gibi devlet memurlukları fazla değil. Yani o kolay bir şey değildir. Yani eskiden insanlar toplum baskısı sebebiyle pek çok suçu işleyemezlerdi. İşlemeye imkanı olsa bile, arzu etse bile toplum onu öyle enterne ederdi ki mümkün değil yapamazdı.
Şimdilerde bizim
evet, cinsiz yani Allah'tan şey. Korkmuyor. Öyle insan tabiatı öyledir. Yani bir arkadaşından korkar, Allah'tan korkmaz ama bir hayvandan bile çekinir ama Allah'tan korkar onu yapar ama insan tabiatı.
Herkes değil ama yani Allah'a şükür
herkes. Elbette ki herkes olsa zaten dünya yaşanılmaz bir hale gelir. Bunlar hep istisnai, egzajere, marjinal örneklerdir. Böyle bir düzen kurulmuş. Buna gedik denir, bu usule, gedik usulü. Evet, diyeceksiniz ki liberal ekonomiye uymuyor. Uymuyor, doğru. Fakat başka türlü de esnafı kontrol altında tutması mümkün
zaten
değil.
Zaten biz buna liberal ekonomi de demiyoruz. Kontrollü liberal ekonomi
diyor zaten. Kontrollü. Ama mesela onun dışında devlet hiçbir işe girmiyor. Yani bu da dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Liberalizmin böylesi. Devlet hiçbir iş, bakın orduyu özelleştirmiş, adliyeyi özelleştirmiş neredeyse. Mahkemeye gidenler harç yatırıyor. Kadılar maaşlarını oradan alıyorlar. Devlet kadılara maaş vermiyor.
Yani şimdiki gibi çok az bir parayla çalışmak zorunda kalmıyorlar.
Hayır, hayır, kalmıyor. Yani mahkeme binası bile yok. Askeriyi nasıl özelleştirdiğini biraz evvel anlattım. Sen buranın vergisini, kirasını topla. Bana asker besle diyor. Yani devlet asker beslemiyor.
Ama bir de karşılıklı bir güven de var. Onun yetiştireceği askere de güveniyor.
Tabii, o düzen kontrol ediyor. Yani sipahi asker besliyor ama onun üstünde çelebaşı var. Çelebaşın üstünde voyvoda var. Voyvodanın üstünde müteselli, müteselliğinde alay beyi var. Onların adamları var. Kontrol altında tutuyor. Ayrıca merkezi teşkilat çok güçlüdür Osmanlılarda. Bir mehayif müfettişi vardır. Mehayif müfettişi bir yerden bir şikayet oldu mu oraya gider. Olağanüstü yetkilerle. Ne validir o, ne hepsinin üstündedir. İşi yerinde çok da saygın kimselerdir. Bunlar divan çavuşlarıdır. Padişah yaverleri. Doğrudan padişaha bağlıdırlar. O gider emrinde her şey, herkes önünde açılır. Vali bile önünde onun bütün her şeyin incelemesini
yani sanki padişah gelmiş gibi, değil mi? Onun
inceler. Mesele yerinde çözülüyorsa çözer. Çözemiyorsa raporunu hazırlar, merkeze gelir. Der ki böyle böyle gittim. Bu sipahiyi yerinde teftiş ettim. 5 asker besleme mecburiyeti var. Beslemiyor. Veya besliyor da talim yaptırmıyor. Sebebi de şudur. Bir rapor hazırlayıp getiriyor.
Tabii bunu neden yapıyor? 5 askerin peşine devlet neden düşüyor? 5 derken işte, ordu tabii, da arkasında Nasrettin Hoca'nın pillerine dönüş.
Nitekim son zamanlarda oldu. Sipahiler asker yetiştirmeye başladılar. Dedi biz askerle uğraşamıyoruz. Bu paranın birazını alalım. Gerisini size gönderelim dediler. Devletin de paraya ihtiyacı var. Harp var o sırada. Buna razı oldu ve bu düzen bozuldu. tımar evet. düzeni bozuldu. Yani böyle bir kontrol sistemi var.
İşte bozulma bir yerden değil, her yerden birden ufak ufak başlayınca büyük yani, oluyor yansıması.
Osmanlı Devleti'nin yıkılışının benim kanaatime göre en önemli sebeplerinden birisi ekonomik sebeplerdir. Osmanlı ülkesi çok savaşlarla ve İran'ın ve diğer iç isyanlarla yorgun ve bitap düşmüş. Bu para demektir. Hı hı. Asayişin olduğu yerde para kazanılır, ilim yapılır, keşifler olur.
Tabii. İlgi başka bir yere kırılıyor.
Devamlı harp, devamlı harp. Halk bezmiş, köylüler köyde durmuyorlar, şehirlere yerleşmişler, şehirler büyümüş, asayiş bozulmuş, tarlalar ekilmiyor, araziler boş, kıtlık var. Yani biz, ekonomik sebepler başka sebeplere doğurmuş. Ya ben tabii bu Marksist ideoloji benimsemiş birisi değilim. Hani her şeyi ekonomiyle izah edecek ama ekonomi önemli bir,
ama bir çark.
Önemli bir şey amil olmuş. Hı. Buna bağlı olarak sosyal bozulma, adli bozulma bu peş peşe gitmiş. İşte esnafı çok ciddi kontrol altında tutuyor. Bu kontrol esnafın bu anlattığımız şekilde yetişmesinden başlıyor. İşini doğru icra etmesine kadar devam ediyor. Etmezse ihtar, dükkanını kapama, malını müsaade etme, dayak, hapis, sürgüne kadar varan cezalar alıyor.
Böyle bir yaptırım olunca da evet. insanın herhalde küçük parmağını bir kıpırdatmaya hali kalmaz. Çok teşekkür ederim. Dinleyicimizin sorusuna cevap veremedik. Haftaya inşallah.
Haftaya ona da inşallah değinelim.
Teşekkür ediyoruz. Efendim size de teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Haftaya görüşmek üzere.